Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Gökhan, haftanın en çarpıcı konusu baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü ve o yürüyüş sırasında yaşanan polis şiddeti, engellemeler ve Metin Feyzoğlu'nun pişkince tutumu oldu. Diğer yandan senin dediğin gelişme doğru çıktı. Libya için çok erken diyordun. Mısır devreye girdi. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa'nın belki de biraz ittirmesiyle ve Sarraç güçleri Sirte ve Cufra'ya ilerlerse askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. Kolay bir şey değil Mısır için ama sınır dibinde de Müslüman Kardeşler Örgütü ve Türkiye İşbirliği'nin bir güç olarak, tehdit olarak bulunmasını istemiyor. O yüzden bu riski almaya hazır görünüyor. Önce barolar birliği, baro başkanlarının konuşmasından başlayalım. Türkiye uzun zamandır gösteri ve yürüyüş hakkının ortadan kalktığı bir ülkeye dönüştü. Bunu şeyde de gördük, baro başkanlarının, savunma insanlarının uğradığı muamelede. Bu bize neyi anlatıyor? Bildiğimizden başka bir şey var mı bu şeyde?
Şimdi bir kere çok uzun bir süredir Türkiye'de hani meşhur bir laf var ya, herkes izinsiz gösteri yapma hakkına sahiptir. Bu biliyorsun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de garanti altına alınan ve pek çok sözleşmede. Bu zaten çok uzun süredir böyle bir şey yok Türkiye'de. Yani toplantı ve gösteri yapma hakkı, örgütlenme hakkı, protesto hakkı çok temel bir anayasal haktır. Çok uzun süredir bu, yani kağıt üzerinde herkes bunu söylüyor ama bu kaldırılmıştı. Şimdi ben baro olayında şunu görüyorum. Bu sadece salt, bu toplanma ve gösteri hakkının, yolda yürüme hakkının artık askıya alınması değil. Burada sembolik bir şey var. O da şu: bir sahne, herkes bunu izledi. Bir polis, Antep Baro Başkanı'nı, yani nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum bunu. Hani dövdü kavramını kullanmak istemiyorum da.
Tartakladı.
Evet, tartakladı. Şimdi bir kere bu, yani buradaki polis devleti, kamu otoritesini temsil ediyor. İçişleri Bakanlığı'nı, devleti temsil ediyor. Bu artık bu standart, işte kamu yürüyüş ve toplantı hakkının askıya alınmasından ziyade bir kaba güç. Şimdi devlet nedir? Bir çok ünlü bir kitap var. Hukuk ve Devletin Genel Teorisi diye Kelsen'in yazdığı. Yani devlet denilen şey, çok büyük bir güç ortaya getiriyoruz. Bunu hukukla yapacağız demektir. Yani devlet aslında hukuk demektir o yüzden. Hukuk kaldırırsanız güç her yerde vardır. Ben biriyle kavga edebilirim, trafikte birini taciz edebilirsiniz. Hukuku ortadan kaldırdığınız zaman elinizde kalacak olan salt, bu kaba güçtür. Şu an Türkiye'deki durum bunu gösteriyor. Yani
devlet, bir çeteleşmeye mi dönüştü devlet?
Yani devlet, ya bakın, hukukun olmadığı şey zaten çetedir. Hukukun olmadığı şey zaten nasıl bunun yani ifade edilmesi çok ayrıntı değil. Bu hukuktan ayrıştı devlet. Dolayısıyla hiçbir yerde olması mümkün olmayan, hani toplantı, burada iki şey var. Bir, toplantı ve yürüyüş hakkı askıya alınıyor. Ama mesela polis orada barikat kurup da bunu yapabilirdi. Bunun da aşan bir durum var. Nedir o aşan durum? Bir polis şefi gidip Türkiye'nin 5. veya 6. büyük vilayetinin baro başkanını gidip sokakta bir çocuğu, hani tekmeler, tokat, çocukla tekmelenmez de bir ifade için kullanıyorum. Bu çok sakin bir görüntü. Bu şunu gösteriyor.
Bu ilk de değil ama HDP'li vekillere de yapıyorlar.
Tabii değil.
Normal sıradan da yapıyorlar.
Şurada bunu görüyorum. Şimdi şöyle bir hadise var. Bu şiddetin, bu görüntünün iki tane gerekçesi olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi senin bahsettiğin standart. Artık Türkiye'deki iktidar entelektüel ve politik olarak hantallaşmış ve içeriği kalmamış bir iktidardır. Yani kendisine bir şey söylenildiği zaman, bak arkadaş sen böyle diyorsun ama bu işin doğrusu budur diyemeyecek kadar tükenmiş bir iktidardır. Dolayısıyla devlete sırtını dayamaktan dolayı uzun bir süredir hantallaşmış ve ilk muhalefetle karşılaştığı zaman savcıya haber ver, polisi gönder. O hantallaşmanın getirdiği bir siyaset bu. Yani artık ben karşı fikirlere bir fikirle cevap veremiyorum. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ama elimde de devlet var. Örgütlü devletin gücü var. Onu gönderiyorum. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla artık Türkiye'de güç iktidarın dayandığı bir enstrüman haline gelmiştir. Yani devlet, şimdi çok klasik teorilerden başlarsak, devlet niye güç vardır? Çünkü devlete biz sözleşme ile güç kullanmayı meşru olarak verdik. Ama niye verdik? Bunu hırsıza, katile, teröriste karşı kullan diye verdik. Şimdi o güç, verdiğimiz güç Türkiye'de devletin elinde, devleti yöneten iktidar eğitlerinin ayakta kalmak için bir siyaset. O nedenle önüne geleni dövüyor, ona tokat atıyor, onu hapse atıyor. Burada yani birinci düzeydeki mesele artık güç, kaba güç, devletin ayak, yani devleti yönetenlerin ayakta kalma stratejisi haline gelmiştir. Bunun da kaynağı nedir? Şudur. Çünkü artık iktidarın ekonomik veya politik olarak bir argümana güçten başka cevap vereceği bir şey yok. Yani bir şey söylüyorsunuz, yok efendim öyle değil diyecek takati kalmadı. Bir de uzun zamandır buna dayanmanın getirdiği bir entelektüel tembelleşme var. Yani onu dövüyorsun, bunu hapse atıyorsun. Niye bununla uğraşayım? Bu bir. İkincisi de bunun dışında ben bir şey görüyorum yalnız. O da şudur. Anladığım kadarıyla iktidar reel politikada, hep söylediğim gibi, bir çözüm üretemeyeceği için biraz da insanlar kopuyor AKP'den. Bütün anketler bunu gösteriyor değil mi şu anda? 3 aşağı 5 yukarı. Az da olsa yavaş yavaş ama gittikçe etkisini arttıran bir şekilde AKP seçmenini kaybediyor. Az da olsa.
Bir de tabii bilmiyoruz. Türkiye'deki korku ikliminden dolayı ankette AKP'ye oy vereceğim deyip vermeyecek olan bir kesim de olabilir.
Yani olabilir ama biz en azından anketlere bakarsak az ya da çok bir grubun AKP'den kopmaya başladığını görüyoruz. Şimdi AKP bu kitleyi analiz ediyor.
%10'u kadarı galiba Deva ve Gelecek Partisi'ne
kalıyor. Evet. Şimdi bu kitleyi geri kazanmak için ne yapmanız gerekir? Ekonomiyi düzeltmeniz gerekir. Bunu yapamadığı için şöyle bir planlama görüyorum ben AK Parti'de. Burası önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel bu şiddet siyasetinin bir de, yani genel zaten otoriter bir ülke ama bir de özel bir anlamı var. O da şudur. AKP tabiri caizse bir kavga çıkarırsak, bir yerden ama mantıklı bir kavga çıkarırsak tırnak içinde, bu kitlenin ya biz AK Parti'den kopuyoruz. Çünkü işsizlik var, ekonomik sorunlar var ama bir din kavgası, bir sembolik kavga varsa geri döneriz ümidi var. Ve AKP'nin tabiri caizse aktörlerinin artık bize dış politikada, ekonomide bir başarı hikayesi, projesi getirmek yerine, nasıl ifade edeyim, bir sembol avına çıktıklarını görüyoruz. Sembol avı. Yani nedir
dış
o sembol avı?
Dış politikada yok mu başarı hikayesi, mesela Libya, işte Irak,
Suriye? Dış politikada o başarı hikayesini Türkiye'ye getirmeniz için ekonomiyi düzeltmeniz gerekir. Yani Türkiye'de ekonomik kriz bu haldeyken hayatı, yani insanlar, pazardaki enflasyon, insanlar, bütün bu sorunlar, işsizlik, işte dövizin durumu söz konusu iken dış politik bir başarı hikayesini topluma anlatamazsınız. O yüzden AKP benim kanaatim daha yüksek dozajda bir sembolik kavga arıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size, benim gördüğüm kadarıyla mesela biz bir ay önce Ayasofya'yı konuşuyorduk ve ben orada şöyle demiştim. Bu Ayasofya ben beklenenden kadar bir sembolik çıkmazdı. Mesela benim gördüğüm kadarıyla bir kitap var. Politikanın Sembolik Kullanımı. Murray Edelman. Çok önemli bir kitap bu. Yani politikacı bir taraftan sembol avcısı gibidir. Mesela bence İstanbul İl Başkanı'nı bu yüzden hırpalamaya çalışıyor iktidar. Çünkü orada şöyle bir beklenti var. Kafasındaki, yani AKP tabanını, kaybettiği muhafazakar tabanı analiz ediyor ve oradan İstanbul CHP İl Başkanı üzerinden bir sembol, yani işte feminist bir kadın, sol, işte marjinal, özgür, işte verdiği
bazı... Yani muhafazakar ailenin kızının olmasını istemeyeceği bir model olarak görüyor onu.
Israrla oraya gitme sebebi bu sembol avcılığı. Yani bir de şöyle bir sorunu var AKP'nin. Bu semboller de tükenmiş durumda. Yani Türkiye'de politikanın, yani şöyle söyleyeyim, Türk toplumunun en kutsal sembolleri deseniz, işte başa bayrak, arkasından Kur'an, bunlar leblebi gibi harcanmış siyasette artık. Yani Türkiye'de artık sokakta Kur'an göstermek, bayrak sallamak, yani ben bazı dizilere bakıyorum, haberlere bakıyorum Türkiye'yi anlamak için, her karede bir bayrak var. Yani pazar, mesela bir haber izliyoruz, pazarda bu sene hangi fiyatlar yükseldi, arkada bayrak görüyorsunuz. Dolayısıyla evrensel bir ilke var. Arz talep, Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız fiyatı o kadar azalır. Bir ülkenin her tarafına bayrak koyarsanız bayrağa karşı insanlarda bir hissizlik oluşur. Yani bir marjinal eğri düşünün, belli bir bayraktan sonra bayrak görmenin etkisi hiçbir kalmayacaktır insanlarda. O yüzden AKP'nin de bir taraftan sembolleri tükettiği için bir sembol avcılığı, Ayasofya olmadı, işte İstanbul İl Başkanı'na gidelim. O nedenle benim gördüğüm kadarıyla AKP bu baro yürüyüşünü de bir tür, yani muhafazakar kitleye şu mesajı veremiyor AKP.
Terör ve şey mi göstermek istiyor bunu? Kaosu.
Hayır.
Trump'ın yaptığını mı yapmaya çalışıyor?
Onu yapmaya çalışıyor ama şöyle bir şey var. AKP'nin
Trump kafasında çuvalladı bir... mesela orada.
Neden çuvalladı? Şundan çuvalladı. Amerika'da işsizlik rakamlarına bakın. Yani bakın şöyle bir şey.
Ama işsizlikten daha çok bugün New York Times'ın çok kapsamlı bir araştırması yayınlandı. Fırsatın olup bakabildin
evet,
mi?
Baktım, evet, baktım.
50'ye 36 gibi 14.
36 evet. Evet.
Ve en önemli mutsuzluk ya da hoşnutsuzluk Trump yönetiminden koronavirüsle
tabii
mücadele biçimi, ondan mutlu değil. İkinci de ırkçı söyleme giderek kayması. Yani beyaz 65 yaş üstü, 50 yaş üstü erkekler, kadınların ağırlıklı bölümü, Hispanik ve siyahlar çok güçlü olarak şeye kayıyor. Ona sonra değinelim ama tabii, yani doğru. Bu koronanın dünya siyasetini nasıl...
Ya şimdi şöyle, Trump'ın ilk gördüğüm o şeyde baktım ben, hatta biraz önce bakmıştım sabahleyin. Yani Trump'ın şöyle bir, yani Trump son dönemde özellikle koronadan sonra bazı kamuoyu önündeki tavırlarıyla böyle aklı başında olmayan bir insan lider görünümü, yani bu muhafazakarların çok core olmasa bile kenar periferisindeki insanları rahatsız etmeye başladı.
Deli.
Bir de şunu falan, evet, yani bu, ya bu olmaz falan noktası oluşturdu. Bir de şu var, bence demokratlar iyi bir aday seçtiler. Yani Biden bence çok yani tamamen bir Obama gibi veya Bernie Sanders gibi radikal bir sol dil kullanmıyor. Orta sınıf muhafazakar, ılımlı muhafazakarların da sorunlarına işte çok iyi mesela İncil'e atıflar yapıyor. İşte biraz onun da etkisi var. Yani
burada dinleyicimiz için şeyi anlatmak lazım. Yani Amerika ilginç bir toplum. Herkese genel sağlık hizmeti teklif etmek burada sosyalizm sayılabiliyor. Yani insanlar
doğru, evet.
Test yaptıramıyor. $2,000 şarj eden hastaneler var Amerika'da bir COVID testine. Yani en ucuz.
Ergun o şöyle. Dediğin çok yani önemli.
Sağlık bakın sorunu korkunç kötü Amerika'da ve bunu Bernie Sanders da kendini genel sağlık hizmeti istediği için sosyalist görüyor ama yani Sanders da çıkıp üretim araçlarının kamulaştırılmasını vesaire istemiyor.
Tabii ki, tabii ki.
Her ama şöyle düzeni istiyor, sağlık istiyor.
Doğru. Ya şöyle, şimdi bizim kafamızda ideal bir, yani biz ideal bir siyasal çözüm üretemeyiz. O yüzden bütün çözümler bazı temel noktaların nasıl dengeleyeceği üzerine. Amerikan toplumu bunu özgürlükler üzerinden çözmüş. Yani özgürlük alanını sonuna kadar arttırıyoruz, piyasa aktörlerini, devleti küçültüyoruz. Bunun bazı maliyetleri var mı? Var. İşte özel sigorta yok. Ama bunun da getirileri var. Bazı toplumlarda demiş ki, biz özgürlüklerle işte güvenlik arası, yani özgürlük, piyasa, güvenlik gibi şeylerin ideal olarak çözüldüğü bir model elimizde yok. O yüzden hangi modelde bunu çözerseniz onun bazı getirileri var, bazı götürüleri var. Amerikan toplumu bunu mesela dikkat bilirsin ki Amerika'da bütçe onaylanmadığı zaman ne yapıyor federal hükümet? İşe gelmeyin diyor. Çünkü bu kadar basit. Mesela bunu Türkiye'de hayal edebilir misin? Şimdi dolayısıyla Amerika'da o nedenle bu piyasacı özgürlüğün ihlal edildiğine dair en ufak bir şey, bu bir özel sağlık sigortasının reformu da olabilir. Başka bir şey de nasıl algılanıyor? Piyasaya bir müdahale olarak algılanıyor. Yani Amerika'yı kendi tarihsel, yani Amerika'yı böyle insanlar oturdular bir salonda, hadi bakalım bir kapitalizm kuralım diye yapmadılar. Bir iç savaş yaşadı, İngiltere'den koptu. Buradaki sosyoloji, bunların ürettiği bir model ve
emperyal bir ülke oldu yani. Evet, başta, önce evet, Güney Amerika, mesela sonra dünyayı.
19. yüzyıldaki içe kapanma doktrini, işte sonra Monroe geldi, işte Truman doktrini, dünya işlerine karışmaya başlandı. O arada şu ortaya çıktı. Amerika'daki sosyal mukavele bize bazı zararları vardır ama buna rağmen önce özgürlük şeklinde ortaya çıktı. Yani şöyle kabaca özetleyebiliriz Türkiye dinleyicisi için. Biz sonuna kadar özgürlük, sonuna kadar yarışma özgürlüğü veriyoruz. Bunun getirisi vardır, götürüsü vardır ama buradan başarıya gidiyoruz. Şimdi bunun karşısında başka modeller de var. İşte Avrupa'da daha sosyal devlet var biliyorsun. Devletin
Kanada'da. Türkiye var. Hemen komşusu Amerika'nın.
Evet, Kanada'da, evet doğru, Kanada'da. Dolayısıyla yani Türkiye örneğinden, hatta Fransa örneğinden Amerika'ya bakarak
bunu da sormak istediğim şu. Yani Trump belli ki gidici. Yani Arizona gibi geçen seçimde 16 puan farklı aldığı yerlerde bile Biden'ın gerisinde, ki eğer bu delice ve ırkçı tavrını sürdürürse daha da daralacak gibi görünüyor oy tabanı. Bu Bolton'un kitabında da gördük ki Trump'ın Erdoğan'la çok özel bir ilişkisi var. Yani iki ülke başkanınınkinden farklı, özellikle Altbank davasında. Kasım ayında Trump kaybederse Erdoğan aslında ağır bir yara almış olacak. Gerçi Biden'ın da böyle Akçeli işleri çok sevdiği konusunda derin söylentiler var ama herhalde Trump kadar pervasız, gözü kara bir başkan olamayacaktır.
Bu da Türkiye'nin, yani Amerikan seçimleri çok Türkiye için önemli. Doğru. Şöyle ki, ben şöyle yorumluyorum. Bu olup bitenler, işte Bolton'un kitabından bazı çıkan sayfalara baktım. Benim gördüğüm kadarıyla şu var. Evet, Trump bence Amerikan sistemini Erdoğan'ı lehine korum davranmıştır. Yani ama Trump'ın da kafasındaki biliyorsun bir bromance diye bir kelime var İngilizce. İki erkek arasında aşk dışı ilişki. Bromance deniliyor. Yani böyle bir ilişki, bromance adlandırılıyor.
Ethem Sancak'la Tayyip Erdoğan ilişkisi.
Evet. Yani,
Cems Mevlana gibi.
Evet, cinsellik değil. Evet. Şimdi bromance'ın ben yalnız Trump da istediğini yapamadı Erdoğan'la. Yani onu korudu şeylerden, yaptırımlardan korudu. Ama bir taraftan çünkü Trump geldiğinden beri Amerikan sistemi de bilek güreşi içinde. Yani bu mesela bu işte eski danışman kitabı yazdı. Bu danışman iktidardayken belli şeyleri direndi demektir. Dolayısıyla Trump'ın Erdoğan lehine pozisyonu şudur. Amerikan sistemini gürül gürül Erdoğan'a karşı akmasını durduruyor. Ama Trump şunu da yapamamıştır. Erdoğan'ın lehine de bir şey oluşturamamıştır. Yani bilek güreşini.
Suriye'de oluşturdu ama işte alan açtı mesela. Irak'ta açıyor.
Evet, açıyor. Çünkü şundan dolayı onu da şöyle düşünmek gerekir. Salt olarak bu iki ülkenin ilişkileri kompleks. Sadece bu Erdoğan-Trump meselesi değil. Burada Türkiye sahada, bazı Türkiye'nin pozisyonları Amerika'nın da işine geliyor. Yani bu sadece Trump'la ilgili
Rusya
değil. Yani
Türkiye,
tabii Türkiye, çünkü Türkiye, bakın Türkiye'nin dış politikasının karakterist özellikleri var. Bu ülke yaklaşık 200 yıldır Batı ve Doğu, mesela şöyle bir örnek vereyim. İbrahim Paşa Kavalalı'nın kardeşi Kütahya'ya kadar geliyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Kütahya'ya geliyor. Eğer giderse İstanbul gidecek ve Osmanlı İmparatorluğu muazzam bir dönerek İngiltere ile yakınlaşıyor. Yani Türk diplomasisi büyük güçler arasında kıvraklık yapan bir yeteneği var. Bu eskiden beri. Bu küçük devlet olmanın gerektirisi. Mesela tabii, şöyle
söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda da öyle yani.
Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim dinleyicilere. İstanbul'da Hidiv Kasrı niye o kadar muazzam bir yerde? Yani şu anki son gökdelenlerden sonra etkisi olmayabilir de pozisyonunu düşünün Hidiv Kasrı'nın. Çünkü Mısır öyle bir güç haline geliyor ki imparatorluk Mısır'la şöyle bir anlaşmaya zorlanıyor aslında. Sen bağımsızsın ama kağıt üzerinde bana bağlısın. Ve Hidiv kim? Mısır yöneticisinin İstanbul'da geldiği zaman konakladığı yer, İstanbul valisinin belki o kadar prestijli pozisyonu yok. Dolayısıyla Türk dış politikası bunları yapabilir. Ama buradaki sorun şudur. Bu manevraları siz genel gidişatınız iyiyse, yani manevrayı niye yapıyorsunuz? Kârınızı maksimize etmek için mi yapıyorsunuz? O kanaatte değilim ben.
Şu survival an Türkiye, için mi?
Evet. Survival için yaptığı için bunlar bir getirisi yok. Bunu nereden anlıyoruz? Bir ülkenin makro rakamlarına bakıyoruz. Ekonomisine bakıyoruz. Güvenliğine bakıyoruz. İşte başka şeylere bakıyoruz. Bunu gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu tartışmaya girdiğimiz yere geri dönersek, bence Erdoğan yönetimi sembolik bir kavga arayışına gidiyor. Çünkü şunu ümit ediyor Ergun. Dönecek Erdoğan kitlesine. Bakın işte 367 krizinde, kapatma davasında, başörtüsünde, şunda bunda yaşadığımız kavga yine var. Hadi bakalım, ama o kavga yok. O nedenle baro, yani şöyle söyleyeyim, hatta daha açık konuşayım.
Yani CHP'nin laikçi kavgayı bırakması Erdoğan'ın zeminini boşalttı.
Evet, yani kesinlikle. Yani şöyle, Erdoğan tabiri caizse iktidar bloğu Türkiye'de bugün kavga çıkarmak istiyor. Bu çok bariz. Burada yalnız şöyle bir şey söylemek isterim. Birincisi dediğin, yani bunu mesela ne oluyor? İşte avukatlarla görüşmeye Meral Akşener gidiyor. Bence bu taktik olarak başarılı bir şey. Yani çünkü Erdoğan'ın, Meral Akşener stratejik bir önem kazandı. Çünkü CHP'nin müdahil olduğu bazı konular, yani şöyle örnek vereyim. Yarın Erdoğan çıkıp televizyona dese ki ben İsrail'e ziyarete gidiyorum. Muhafazakar medya nasıl manşet atacak? Biz bunu biliyoruz değil mi? Büyük zafer. Ama mesela Kılıçdaroğlu İstanbul'da varsa, bilmiyorum şu anda, İsrail'in bir diplomatik törenine gitti çay içmeye. Bu büyük bir kırılma oluşturur. Yani Türkiye'de değil mi? Yani CHP'nin, hani şöyle meşhur bir laf var. Maalesef Türkiye sosyolojisinden dolayı meşhur laf şudur. Hani plajda, eskiden denirdi, plajda bikiniyle güneşlenen insanların din hakkında konuşma özgürlüğü vardır. Yani sizin o konuyla ilgili suçlanma yeteneğiniz yoksa rahat konuşabilirsiniz. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun girdiği zaman sembolik hale geleceği olan siyaseti Meral Akşener gidip onlarla, Meral Akşener'i oraya sembolize edemiyor Erdoğan, dikkat ederseniz. Şimdi bunun yalnız şöyle bir açmazı da var. Birincisi bu. Bu alan yok. İkincisi de şöyle bir risk var AKP açısından. Eğer bu anketler bize doğruyu söylüyorsa, yani bugün AKP'nin oyu MHP ile beraber buraya indiyse, AKP'lilere şunu hatırlatmak isterim. Az çoğu dövemez. Yani bu kavga çıkarmak da, eğer bu anketler doğruysa AKP azınlıktır artık sayısal olarak. Kamuoyu desteği de olsa ve çoğu dövemezsiniz. Yani bu romantizm AKP'nin başını belaya sokar. Bir üçüncü faktör de şunu söylemek isterim. Türkiye'de çok önemli bir kavram var siyaseti açıklamak için. Bu kavram ne olursa olsun yani yok olmuyor. Mesela nedir bu? Vesayet. Eskiden hatırlarsan askeri vesayet derdik. Vesayet ölmedi. Bugün AKP tabanının, AKP karar alıcılarının, milletvekillerinin soğukkanlı bir gerçekle yüzleşmeleri gerekiyor. Hani çok zengin bir adam iflas edince onunla yüzleşmesi gerekiyor değil mi? AKP bugün Bahçeli'nin vesayeti altındadır. Yani AKP'nin iktidarını nasıl kullanıp kullanamayacağını artık Erdoğan tek başına karar verememektedir.
Sadece Bahçeli de değil yani, belli ki silahlı kuvvetler bir sürü güç odağıyla paylaşıyor şu anda.
Doğru, ama şöyle söyleyeyim.
Asıl tabii belirleyici olan MHP.
Evet, yani şundan dolayı mesela belli grupların etkisi vardır ama ben eğer bu vesayetimi kararlı bir şekilde Erdoğan'a karşı konursam dediğim zaman Erdoğan'ı yaralayıcı olarak yumruklama gücü olan kişi Bahçeli. O nedenle ismini net koyalım. Bugün AKP-MHP arasında bir ortaklık vardır ifadesi teorik olarak eksik bir ifade olur. Erdoğan bugün Bahçeli'nin vesayet altındadır.
Mesela burada Cumhurbaşkanı yardımcısı AKP'den çok MHP'yi temsil ediyor diyebilir miyiz kimlik olarak? Hiç kimsenin çok fazla, yani Binali Yıldırım değil, normal bir AKP düzenine baksam ve aralarındaki bunca yıllık ilişkiye, sonuçta Binali Yıldırım'a bir koltuk bulamadı ve Binali Bey noktaladım dedi. Ama Erdoğan şimdi, için ideal olan Yıldırım'dı.
Evet, şundan bulamadı. Şimdi AKP'nin bütün hikayesi artık Erdoğan. AKP eşittir Erdoğan olduğu için Erdoğan'ın pozisyonunu güçlendirecek bir şekilde dağıtılıyor pozisyonlar. Buraya bir tane Yıldırım koymanın bir anlamı kalmadı artık. Yani şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığının 5 danışmanı daha icat edilse, 5, yani basit, Türkiye'de yarın kalkarız bir kararnameyle 5 tane de Cumhurbaşkanlığı aday bulunabilir. Ki bildiğim kadarıyla şu an sarayda sayısını bilmediğimiz komisyon, sayısını bilmediğimiz üyeler var. Bunların pek çoğu da anladığımız kadarıyla Erdoğan'a karşı potansiyel muhalefeti kullanmasın diye toplanmış eski bakanlar, eski başbakanlar, böyle bir kalabalık bir kitle var orada, danışmanlık yapıyor bildiğim kadarıyla. Bunların ama yani Binali Yıldırım'ın Erdoğan'a kattığı bir şey yok ki. O zaten AKP tabanında. Buradaki sorun şu. Erdoğan artık fiilen bir koalisyonla yönetiyor Türkiye'yi. Bu koalisyonun tatmin edilmesi gerekiyor. Bu koalisyonun her bir parçasına, bak sizinle koalisyon içindeyim, o yüzden sizden biri işte şurada, sizden biri burada oturuyor demeniz gerekiyor. Bunu sağlamadığınız sürece bunun karşılığı yok. Fakat bu şöyle bir sorun doğurdu. Bu vesayet, MHP vesayeti doğurdu. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de artık bugün İslamcılığın geleceği büyük ölçüde ülkücülerin vesayetiyle belirlenecektir. Kamuoyuna yansımasa bile Erdoğan'ın her kritik kararı Bahçeli'yle görüştüğü veya onu hesaba katması gerekiyor. Hal böyle olunca, şimdi bir taraftan siz bir sembolik kavgaya giriyorsunuz, sembol artık üretmiyor. İkincisi de Kavgaya girmek riskli olabilir. Çünkü sayınız az artık. Bu da çünkü kavgayı çoğunluk kazanır. Şöyle şeylere hiç itibar etmemek lazım. Efendim bürokrasi, ordu, asker elimizde. Hayır. Toplumsal çoğunluğu kaybeden adam bunlarla da kazanamaz. Evet. Bunlar çok büyük maraz doğurur. Ben size söyleyeyim.
Yani arkasında kesin... durmaz evet. En azından o evet. Güçler.
Yani şöyle söyleyeyim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bürokrasi, bürokratik davranışlar konusunda çok büyük bir literatür var. Yani valiler nasıl davranır? Kaymakamlar nasıl davranır? Yani şöyle bir örnek vereyim. Yarın iktidar el değiştirse, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı Meral Akşener olsa İstanbul valisi kravatını takıp buyurun cumhurbaşkanıdır. Kaç tane vali istifa eder? Biz Tayyip Bey döneminde atandık, Erdoğan döneminde biz onunla özdeşleştik. Bir tanesi istifa etmez. Dolayısıyla bürokratik, yani bürokratik tavır veyahut valilerin tavrı, daire başkanlarının tavrı, bunların hepsi bir yere kadardır. Dolayısıyla bir sayısal azaldı, üçüncüsü de bir MHP vesayeti var. Yani MHP'yi dikkate almak zorunda. Bugün MHP'nin elinde Erdoğan MHP'yi neyle tehdit edebilir? İttifakı bozuyorum. Yani ne kaybedebilir ki MHP'nin? Yani kaybedeceği mutlaka şeyler vardır ama öbür taraftan MHP bir ballı ortaklık içinde. Çünkü ekonomik kötüye gidişin %80'i, yani şöyle bir ortaklık var MHP ile Erdoğan arasında. Bütün sorunların sorumluluğu AKP'ye yükleniyor Türkiye'de, öyle değil mi? Yani ekonomik sorunları yüklenen Erdoğan, işte dış politik sorunları yüklenen Erdoğan. Fakat koalisyonun tatlı tarafı MHP'nin elinde. Ama MHP burada kızıp Erdoğan'a yan bakarsa, mecliste bir hırpalarsa bu başka türlü olur. Bunu nerede gördük? Süleyman Soylu'nun istifasında gördük. Orada Soylu'nun istifa sürecinde dengeleri değiştiren tweet'i kim attı? Bahçeli attı. Evet. Tweet attı. Dolayısıyla zaten bir de vesayet altındasınız. O nedenle işte burada bu tükenmişlik içerisinde bu Edelman'ın kitabında dediği gibi sembol avcılığına dönmüş AK Partililer. Bunu nerede görüyoruz? Küçük bir örnek vereyim. Tesadüfen gördüm. Bir Wushu denilen bir spor, hiç aşina değilim. Bilmiyorum. Evet. Federasyonun başkanı.
Siyonizm.
Evet. İşte bu ne demektir? Ben şimdi şöyle açık konuşalım. Bu kadar aptalca bir izahı yapacak kadar aptal olmadığını düşünüyorum ben bu kişilerin. Yani bu izah o kadar aptalca ki bu kadar da aptal olamaz insanlar. Bu kadar aptalca bir izahın yapılma gerekçesi işte bu kafadaki ezber. Yani ben bir gün dönüp kitleye onu hatırlatmak istiyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki temel faktör, yani barolara karşı bence bu kadar kategorik şiddet, AKP'de bir refleks oluştu. Her arızayı otoriter yollarla çözüyor ama bir de bunu acaba bir sembolik kavgaya getir ama girmiyor o kavgaya. Yani barolar da girmiyor o kavgaya. Hatta şöyle söyleyeyim, benim kanaatim AKP bu baro hadisesinde çok büyük gol yemiştir. O da şudur, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na insanların sırtını dönmesidir. O çok etkili olacaktır. Nerede etkili olacaktır? O baro başkanı gibi davranan çok sayıda İslamcı olmayan aktör var Türkiye'de. Yani küçük, seküler fakat AKP ile girdikleri koalisyondan dolayı çok büyük etki üreten, çok büyük nemalanan bir seküler kitle de var Türkiye'de. Biliyoruz değil mi bunları? Hatta ben Ahval'de bir ara seküler ihvan diye bir yazı yazmıştım. Yani bunlar aslında seküler, hayat tarzları seküler. Mesela öyle seküler aileler var ki bunların medyası AKP'ye hizmet ediyor. Mesela böyle örnekler var. Hatta bir tartışma çıktı. Seküler İslamcılar denildi bunlara. Böyle şakayla karışık bir anakronizm içeren bir şekilde. Bu insanların da kafalarında şöyle bir dünya var. Geçen hafta konuştuğumuz gibi bu devir böyle. Biz böyle gemimizi yürütüyoruz. Gelecekte başka bir şey olur. Yani gelecekte bir seküler iktidar gelirse Anıtkabir'e gideriz. İşte şunu yaparız. Bence orada AKP yani şöyle barolar meselesini bir sembolik çerçeveye oturtmaya çalışırken benim kanaatim kısmen ellerinde patladı. Ve tersi bir yerde, tam karşılarında...
Bugün CHP ve HDP'ye heyet göndermek zorunda kaldı.
Evet, evet. Çünkü şöyle söyleyeyim, bakın. Sembolik siyaset üzerine az çok çalışan biri olarak şunu söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hatırlanacak 100 sembolik fotoğraf tartışılsa bir tanesi o resim olacaktır. Benim acizane tavsiyem, aktörlere böyle semboller bırakmayın. Mesela hatırlıyorsanız, biliyorsunuz Soma'da bir tekmeleme hadisesi olmuştu. Bu tür şeyler çok risklidir. Böyle bir sembol bırakmamak gerekir. Çünkü yarın siz pişman olsanız bile, bundan nedamet gösterseniz bile, o resim, hani 1 milyon kitaba bedel resimler vardır. Evet, mesela ne demiş de, Willy Brandt gitmiştir, Yahudi anıtının önünde diz çökmüştür, olumlu. Bu resmi görünce siz yani birçok şeyi anlıyorsunuz. Bu resim de öyle bir resimdir. Yani orada Barolar Birliği Başkanı'nın düştüğü durum, o fotoğraf muhtemelen Türkiye'deki siyaseti sembolik olarak bir albüm yaparsak ilk yüze belki 50'ye girecektir. Dolayısıyla bu bence işe yaramamıştır. Şunun için söylüyorum bunu. Bu işe yaramamazlığı sağlayan da işte bu ekonomik sorunlar ve anketlerdeki değişimdir. Ama AKP de çaresiz durumda. Ne yapacaksınız? Yani ekonomiyi düzeltemediğiniz için. Bir de anladığım kadarıyla şunu böyle biraz muhafazakar medyayı okuduğum zaman şunu görüyorum. Satır aralarında AKP içinde Süleyman Soylu'nun öne çıkması, Hazine Bakanı, bunlarda da bir yani son tahlilde AKP'yi de bir organizma olarak düşünmek gerekir. Yani AKP Türkiye'de teşkilatları olan bir parti, bu insanlar halkla görüşüyor. Şöyle düşünün, siz Anadolu'nun bir ilçesinde AKP ilçe başkanısınız. Bir esnafla görüştüğünüz zaman orada hakim, savcı yok. Yakınlık var, açık konuşur insanlar. Derler ki kardeşim bu kadar da olmaz ki. Bunların ben ikna edici olmadığını, hararet yaptığını, bunların da yani kendi özel mahrem alanlarında bile artık bir hikaye olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu sembolik siyaseti de tükettiği için elde kaldı cebir. Yani kaba kuvvet. Bunu daha göstererek yapmak, daha yıldırmak. Ama burada da AKP'lileri şöyle tekrar etmek isterim bunu. Sayınız azsa kavgaya girmek uzun vadede kaybettirir.
Peki buradan ekonomiye dönersek, Berat Albayrak çok iyi çıkacağız diye ısrar ediyor. Her şeyde tabii. Abire paket açıklıyor falan ama IMF Türkiye'nin %5 küçüleceğini tekrarladı yıl sonu itibariyle. Ama burada hesaplanmayan girişliler, yani turizm geliri gitti Türkiye'nin, işte 35 milyar dolardan mahrum kalacak. Almanya açmak istiyor sınırı ama seyahati diğer Avrupa ülkeleri karşı çıkıyor anladığım kadarıyla. Zaten Alman Dışişleri Bakanı da açıkladı, Türkiye'nin korona rakamları güvenilir değil diye. Bilmiyoruz kaç vaka var, kaç kişi öldü gerçek anlamda. Ama bu kaybı mesela Libya'dan 12 milyar dolar alarak, Katar emirinin bileğini bükerek falan, işte oradaki askeri üssü vasıtasıyla kapatabiliyor sanki. Başka bir türde kara para girişi var anladığım. Bu öngörülemeyen bir kaynak akışı var değil mi Türkiye bu savaşçı politikada?
Şimdi ben programa gelmeden önce biliyorsun bir finans kurumu Türkiye'yi ikinci lige koydu. Çünkü piyasaya müdahale ediliyor diye. Türkiye'nin hem ekonomisiyle ilgili, yani reel ekonomi dediğimiz yani devlet piyasa ilişkileri, bu bir. İkincisi de mesela hatırlarsan biz korona krizini konuşmuştuk burada. O zaman şunu dile getirmiştik. Türkiye bu işi kotaramazsa sınırları geç açmak zorunda kalır demiştik. Hatta o zamanlar Türkiye'de ben çok iyi hatırlıyorum. Ya Türkiye çok iyi süreci götürüyor, müthiş bir şey falan filan. Böyle bir yani hatta her olayda olduğu gibi bundan sonra bir şey olacak ve Türkiye koronadan sonra acayip bir yeni dünya düzeni kurulacak Türkiye burada. Bakın işte geldik. Türkiye yine 20 kişi ölüyor günde.
Bilmiyoruz. Cizre, koca ilçe, evet. 50 binlik. Bütün ilçe neredeyse tabii. Korona şu anda.
Yani bu hadise şunu gösteriyor.
Zonguldak'ı bilmiyoruz mesela.
Evet, vay, bilmiyoruz.
Açıklamalar yaptı.
Burada şunu gösteriyor. Hep söylediğimiz şeyi burada yeri gelmişken tekrar etmek isterim. Ya bir gerçekle yüzleş. Yani Türkiye korona sürecini o kadar iyi götürmedi. Buna ne ekonomik gücü? Çünkü krizde yakalandı. Hastalıkla baş etmek, sağlık harcamaları lüks işlerdir. Bu Avrupa'nın bile belini büktü. Yani şu ülkeler bile daralıyor şu anda. Şimdi dolayısıyla ne oldu Türkiye? Ana zeminde ilerleyemediği için işte oradan para getir. Şimdi bunların var olduğunu herkes biliyor. Bu konuda raporlar da var. Fakat şöyle bir problem var Ergun. Bunlar, iki şey söylemek isterim. Bu tür paralar bir, mutlaka karşılık verir. Türkiye bu parayı alıyor ama Libya'ya gidip para harcıyor.
Çok harcamıyor ama işte yani.
Yok bunlar, hayır.
Savaşçı gönder. Yok.
Bunlar
çok mu sence?
Ben bunların maliyeti çoktur. Yani bunlar bütün mekanizmayı sarsıyor. Türkiye işte yani savunma harcaması yapıyor, gemi gönderiyor. İkincisi de bu paraların ben Türkiye'de konjonktürel rahatlama getirebileceğini kabul ediyorum. Ancak şunu söylemek isterim. Bu tür para girişi Türkiye'de 10 yıldır konuşuluyor. Ama 10 yıldır ekonominin genel gidişatına bakarsak bu ekonomiyi bu kötü gidişattan kurtarmıyor. Yani Türkiye'de nüfus kalabalık olduğu için size bir manevra alanı sağlayabilir. Ne oldu mesela? Dolar geldi 6.85. Hepimiz biliyoruz ki bu dolar tekrar yükselecek. Bir dahaki bekleme alanı daha yukarıda denge. Bu herkes biliyor. Bütün yani ekonomiye girişler. Yani yükseliyor yükseliyor bir yerde duruyor. Biraz muhtemelen yazın sonunda tekrar yükselecek. Eylül'e doğru bu sefer daha yukarıda dengeyi sağlayacak. Yani bu genel gidişatı kötü götüremiyor. Burada şöyle bir sorun var. Yeri gelmişken tartışalım. Şimdi Türkiye, biz para denilen şeyi uluslararası ilişkilerde biz aynı parayı sınıflara ayırırız. Yani para paradır ama türü vardır. Mesela bir tanesi finans kapitaldir. Bir tanesi endüstri kapitaldir. Ve bu paranın da hangi ülkede nasıl ekonomik politik sonuç üreteceği farklıdır. Yani para Türkiye'de ekonomiyi farklı etkiler, İsviçre'de farklı etkiler. Bu konuda büyük teoriler var. Örneğin mesela paranın işte daha liberal sonuçlar üreteceğine dair bir ekonom var. İşte ne bileyim daha Marksist bir görüş var. Mesela benim kanaatim Türkiye'yi etkileyen Karl Polanyi'nin bir görüşü var. Yani bu para denilen şey Türkiye'de ekonomi ve siyaset arasında batıda bir etki olmaz diye bir görüş var. Şimdi bu şeyleri düşünürsek benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye endüstriyel kapital ancak imtiyazla geliyor artık. Endüstriyel kapitalden nedir? Siz çok büyük bir şirketseniz, çok büyük yatırım yapacaksanız her yerde imtiyaz alırsınız dünyada. Yani Kore'ye gidip de fabrika yapabilirsiniz. Tırnak içinde konuşalım. Ama öbür türlü gelmiyor. Mesela dikkat ederseniz bu Telekom'dan çıkan ortakla ilgili yayınlanan makalelere bakarsanız Türkiye'nin Orta Asya'daki bazı ülkeler gibi yabancı yatırımcıya davrandığı, kuralsız, keyfi, yani adam neredeyse lanet olsun diye çıkmak zorunda kalmış belli ki yani. O düzeydeki yatırım Türkiye'ye gelmiyor artık. Finans kapital de gelir Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'de otoriterleşme, sermaye tartışması yapılırken sermayenin türleri algılanmadığı için hemen otoriterleşme para gelmeyecek anlamına gelmez. Finans kapitalin ilk ilgilendiği şey nedir? Faizdir. Mesela şöyle düşün. Sizin
bir işte de garantisi para, yani parayı geri
garanti, alın. Garanti. Tabii garanti de verebilir Türkiye. Yani Türkiye, yani Türkiye bak ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye faiz toplumudur. Bir ülkede bir şey ne, yani mesela zengin bir insan ikide bir zengin olduğunu vurgulamak istemez değil mi? Yani işte Türkiye'nin bu kadar faize karşı şey yapmasının bir sebebi de aslında Türk toplumu faizdir. Bak bunu devlet düzeyinde söylemiyorum. Ankara Ostim'i gezin. Siteleri gezin. Rize'ye gidin fındık üreticilerine. O kadar çok tefecilik var ki. Bütün yani Türkiye'de sanayi sitelerinde, fındık pazarlarında, Polatlı'da, buğday yapılan yerlerde o kadar çok gayri resmi tefeci var ki. Yani insanlar sanıyor musunuz sıkışınca gidip bankaya? Hayır, tefeciler var, önce alanlar var, faizi kırıp alanlar var, çek mafyası var, senet işi ayrı bir dünya. Türkiye'de sistem ama bunun kaynağı da devlet. Çünkü Türkiye'deki sistem şöyle dönüyor. Türk ekonomisine baktığımız zaman ana akım gelirlerden bir tanesi Türkiye'nin tasarruflarıyla borçlanıyoruz, başkalarının borcunu alıyoruz, yüksek faiz ödüyoruz. Şimdi düşün Kanada'da sen bir yemeklisin, 100 bin dolarım var. Bu para Kanada'da bankaya götürsen faiz var mı? Yok.
Yok. Türkiye'ye götürüyorsun. Bir ya da iki işte.
Ya, ilgilendirmez ki seni. Yani düşünün ben parayı götürdüm Türkiye'de otoriter. Bana ne ben faizine bakarım der oradaki insanlar. O yüzden finans kapital gelmeye devam edebilir Türkiye'ye. Ama bu da uzun vadede şöyle düşün. %10 faizle borçlandığın zaman kira, istihdam giderlerini ne? Bu da git. Yani aslında finans kapitale dayanarak yani faizle başka milletlerin tasarrufunu almak sürekli fakirleşmek demektir. Ki ben bunu bir süredir söylemeye çalışıyordum. Bugün de Karar Gazetesi'nde İbrahim Kiraz fakirliğe alışmak diye bir yazı yazdı. Bence tam budur. Yani toplumu alıştırıyorsunuz. Elde kalıyor bu tür sermaye. Yani Katar'dan şu kadar para aldım, Libya'dan aldım. Bunların da ben rahatlatabileceğini ama bir şeye çare olmayacağını düşünüyorum. O yüzden trende bakarız biz. Yani bugün biraz düzelmiştir. Yarın ama 6 aylık 9 aylık, 12 aylık trendlere bakarsanız Türkiye ekonomisinin düzelmesine dair kanı negatiftir. Buna kimse artık itibar etmiyor. O yüzden Türkiye'nin uluslararası sistemle ilişkisi finans kapital olacaktır. Nedir o kapital? Faiz üzerindendir. Yani faiz veriyoruz fakat bunu geri ödemek için muazzam içeride bir faiz sistemi kuruyoruz. Devlette ne olacaktır? İkinci nokta, bu da çok önemli. İşte Karl Polanyi bu yüzden devlet siyasetle toplumla ekonomiyi Batı'da olmadığı şekilde karıştırdığı için, bir tür Alaturka devletçilik yaptığı için sürekli şu anda ne yapıyor devlet? Şey pompalıyor. Kredi pompala. Bunun bir yere varacağı yok. Bunun varacağı yer şudur. Nefesin yettiği kadar koşarsın, durduğun yerde de daha kötü bir durumla karşılaşırsın. Çünkü burada esas olan üretim yok, istihdam yok, ihraç ettiğin bir şey yok. Son bir şey söylemek isterim burada. Mesela Türkiye'nin ekonomisinin bu açıdan kanseri inşaattır. Bak, bir yerde arazi, inşaatın araziyi ihraç edebiliyor musun? Ürün değil, bu rant. Yani doğadan, yani bir tarlanın 10 liradan 20 liraya olması ekonomik bir değer artışı değil, bu rantta bir artış. Bunun hiçbir faydası yok. Yani İstanbul'daki evlerin 1 milyondan 3 milyona çıkmasının hiçbir faydası yok. Buradaki sorun nedir? Katar'dan para geliyor dedin sen, Libya'dan geliyor. O parayı ne yapıyor Erdoğan? Alıyor bankalar üzerinden, tekrar ev sektörüne pompalıyoruz değil mi? Dolayısıyla bu kısır döngünün çıkma ihtimali yok. Bu A zaman sonra Türkiye'yi gene bir döviz darboğazına ve bu hiçbir makro sorunu çözmeyecektir. Yani bu alanları çözmeyecektir. Bu istihdamı sorunu çözmeyecektir.
Peki, vaktimiz azalıyor. Son olarak şunu sorayım. Ekonomisi böyle baş aşağı giden bir ülkenin agresif, saldırgan, belirleyici bir dış politika, askerileştirilmiş bir dış politika izlemesi çok uzun vadeli olabilir mi?
Olamaz. Bunu da geçen hafta söylemeye çalışmıştım. Türkiye'nin dış politikada işte Suriye, Irak, buralarda mutlaka tarihsel ve güncel etkisinden bir rolü vardır. Yani Türkiye Akdeniz ülkesi. Burada bir tartışma varsa Türkiye buna girecek. Yani bu Erdoğan iktidarda diye bunu sorgulayacak halimiz yok. Başka bir iktidar, Ecevit vardı biliyorsun. Kıbrıs meselesi vardı. Türkiye kıta sahanlığı krizi, kalu beladan beri problemimiz. Ancak burada Erdoğan'ın bence uluslararası konjonktürün yavaş işlemesinin getirdiği bir illüzyon olduğu kanaatindeyim. Türkiye Libya'da da bilek güreşini görecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Bilek güreşinde karşımızda bazı ülkeler olacak. Bunlar doğrudan ve dolaylı, yani şöyle söyleyeyim, dış politikada ahlak yoktur. Mesela iç politikada hakim savcı var. Dış politikada yok. Kim güçlüyse o yapar. Gidersiniz bir ülkeyi bombalarsınız. Uluslararası ilişkiler o yüzden anarşiktir. Anarşik dememizden kasıt, bak sen yanlış yapıyorsun, ben şöyle yapıyorsun diyecek bir otorite yok. O yüzden güçlünün yanındadır, kar kalır. Açık net söyleyeyim. Hal böyle olduğu için dış politikada aktörler sizi ya sahada zorlayacaklardır, ya proksilerle zorlayacaklardır. Yani arkadan zorlayacaklardır. Yani siz eğer Fransa'ya, Mısır'a onların doğrudan çıkarlarını, kafadan hedef aldığınız imajını koyarsanız onlar da size bunu yapacaktır. O yüzden ben Türkiye, Libya'da Cefel Kalem kaybedecektir demiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Türkiye, Libya'da henüz bilek güreşine yeni giriyor. Bunun maliyeti artacaktır. Karşıda Amerika olacaktır, Rusya olacaktır. İşte başka, ikincisi bir de şu var. Tekrar tekrar şunu söylemek isterim. Bu Arap siyaseti, Türkler anlamıyorlar. Arap siyaseti kendi içinde bir dünya. Yani bu Arap dünyası kavga edebilir. Bak Suriye meselesinde ama en sonunda dönüp dolaşıp bunlar aynı şeyi konuşurlar. Bunlar aynı dili konuşan insanlardır. Yemen'deki bir adam Mısır televizyonunu anlar. Mısır'daki bir adam Irak televizyonu. Yani Beşar Esad konuştuğu zaman bütün Araplar anlar. Şimdi bu Arap siyasetinin içine girip bunları bölüp seni böyle bir şey şansımız yok. En zayıf anında bile Mısır Arap siyasetinde önemlidir. Buradaki Türkiye eğer şöyle bir illüzyonu varsa ben Arap siyasetine girerim. Kalıcı olarak bu Arap siyasetini ikiye çatlatırım. Bir tarafını beni desteklerim. Bunlar da çok su götüren düşünceler. O yüzden Türkiye'nin Libya siyaseti maliyetleri olacaktır. Daha film burada başlamamıştır. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Yani Fransa'nın ne yapacağını bilmiyoruz. Mısır'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Bak Mısır'da hafife almamak lazım. Yani Mısır şöyle bir şey. Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarları için asla vazgeçmeyeceği bir yerdir. Şöyle bir örnek vereyim. Arap Baharı'ndan sonra Amerika ve Rusya arasında mesela Rusya asla Mısır'a nüfuz etmiyor. Girmiyor oraya. Çünkü orası Amerikan çıkarları açısından yani yerleşik bir, tanımlanmış bir alan. Bütün bunları devam ettirmenin maliyeti vardır. O zaman şu soruyu sormak gerekir Türkiye'ye. Biz dış politikayı ne yapıyoruz? Güvenliğimizi arttırmak için. İkincisi para kazanmak için yapıyoruz. Çıkarlar için yapıyoruz. Ticaret için yapıyoruz. Bu, yani bu yöntemler uzun vadede doğru yöntemler midir? Maliyet açısından negatif yöntemlerdir. Bunu düşünmek gerekiyor. Ben bu açıdan bakarsam bu Libya meselesini biraz daha işin peşref aşamasında olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş bunu ısınacağını düşünüyorum. O yüzden Türkiye'de tıpkı korona olayında olduğu gibi işte burada büyük bir dönüşüm olacak. Bunlar, yani Bu tür söylemler Türk iç kamuoyunda karşılığı olan, işte Libya'da şöyle bir şey olacak, koronadan sonra böyle bir şey olacak. Böyle olmuyor uluslararası ilişkiler. Uluslararası sistem böyle işlemiyor.
Peki. Ağzına sağlık. Haftaya devam etmek üzere.
Görüşmek üzere. Günler. Çok selamlar. İyi günler herkese.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.